Sevgili ve güzel hocam, nasılsınız?
Sunum yapma.
Öyle giriyor. Beceremiyor, niye yapıyor değil mi? Yani...
Biz normal kaldığımız yerde devam edelim.
15 Aralık'ta Can Canan'ı Maltepe Üniversitesi'nde canlı ve konuklu yapıyoruz. Gelin. Bu birinci adım.
Bu arada konumuz iki tane kel 5 yıldır ne konuşuyorlar, onu konuşacağız.
Tamam. İkincisi, ilk konserin 17 Ocak'ta,
evet.
Durak'ta, evet. Kadıköy'de.
Aynen.
O zaten gerçekten bomba olacak bir şeyde.
Hadi inşallah.
Sonra da 27 Ocak'ta da İzmir'de.
İzmir AKM'de informans dediğimiz bir şey yapacağız muhtemelen. Hem sohbet, muhabbet hem müzik.
Güzel.
Beraber güzel bir şey
çok
olacak.
Çok havalı.
Gelin bekleriz.
Şeydi. Tamam. Güzel,
bugün
güzel.
Konserlerden konuşuyoruz galiba. Canlı etkinlikler konuşalım.
Şu yetenek mevzusunu evrimsel anlamda ve biyolojik anlamda bir elden geçirmek istiyorum. Hadi sorusunu öyle sorarak başlayayım konserlerle beraber. Sence sen müziğe yetenekli misin?
Yetenekli olduğum yavaş yavaş ortaya çıktı. Biz çünkü yeteneği doğuştan gelen bir şey zannediyoruz. Öyle değil. Çok sevdiğim bir formül var. İnsan yatkınlıklarla doğar, fırsatlarla karşılaşır. Yetkinlik fırsatla buluşup gayretle de soslanırsa eğer, birleşirse yetenek ortaya çıkar.
Yani yetenek aslında sürecin sonundaki bir bölüm, başındaki bir bölüm değil.
Yani mesela müziğe yatkın olduğunu bir insanın, müziğe yeteneği olduğunu nasıl anlarsın? Müzikal bir performans ortaya koyunca.
Bu arada mesela şunu soracağım. Mesela müziğe, biyolojik olarak müziğe bir fırsatı olduğunu, yatkınlığı olduğunu anladığımızda konu şununla mı ilgili oluyor? Yani mesela daha çok mu duyuyor? Ya da duyduğunu daha mı ayırt edebiliyor?
En azı bu. En azı bu. Yani müzikle ilgili, müzik bir kere komplike bir şey. Bir kere müzik dille ilgili öncelikle. Sesten önce dil, yani lisanla ilgili bir şey. Lisan sisteminin zaten, yani sözel konuşma sistemimizin bir hackleme yöntemidir müzik. Nota dizgeleriyle. Bizim normalde insan ses tonunu ayıklama için evrilmiş olan ses analiz sistemimizi hack ederiz biz. Dolayısıyla o duygusal çıktıları oluşturabilmesi müzikal notaların o dil sistemi sayesinde mümkün olur. Ve biz bu dil sisteminde ne kadar yetkinsek, bir. Tabii ki kulaklar ne kadar duyuyorsa, o da yaşın fizyolojik kısmı da var. Artı özellikle yaklaşık 7-10 yaş civarına kadar ne tip örneklere maruz kaldıysak.
Ha, yani sonra dış çevre koşulları giriyor işin içerisine.
İnsan erken doğuyor ya, ilk 1,5-2 senesi özellikle böyle resmen fetüs beyni gibi beynimiz var. O dönemden itibaren işte 10 yaşına kadar kabaca maruz kaldığı kültürel ve sanatsal ortamda onun tabiri caizse sanatsal estetik dilini şekillendiriyor. Dolayısıyla bunun üzerine daha sonra bir fırsat eline geçerse, mesela diyelim işte bedenen de yatkın, atıyorum parmakları uzun mesela falan filan, gitar çalmak için ya da piyano çalmak için uygun ya da ne bileyim sesi ona göre. Dolayısıyla işte etraftaki insanlardan daha güzel bir şey yapıyor kabulüyle beraber bir çalışma ve gayret başladığında sürdürülebilir motivasyonla beraber bir süre sonra yetenek dediğimiz şey zuhur ediyor. Yetenek öyle doğuştan paketle gelen bir şey değil. Mesela Mozart piyano çalarak doğmadı. Tam ilk senfonisini 5 yaşında yaptığını söylüyorlar. Kimse dinledi mi Mozart'ın 5 yaşındaki senfonisini? Berbat bir şey. Var, bir tane kaydı var. Kötü. Yani hiç Mozart'la alakası yok. 13 yaşında yapmış ilk şeyini. Ya 13 yaşında yapmış falan diyorlar. Bu da dolayısıyla 10.000 saat gibi bir kuralı doğruluyor. Yeterince çalışmış. Zaten herif piyanonun üstüne doğmuş yani o dönemde öyle. Şimdi bütün bunları birleştirdiğinde ben müziğe yetenekli miyim? Çalmadan bilemem. Ve bir kere çalınca da bilemem. Yeterince çalmam, yeterince gayret etmem, belli bir ilerleme göstermem. Sonra da ortaya bir şey koymam lazım. Benim yatkınlığım var idi. Nasıl bir yatkınlığım var? Bir kere muhtemelen nota dizgelerini daha kolay ayırt edebilecek bir nöronal avantajla ya doğmuşum ya gelişirken olmuş, onu bilemiyoruz. Sonra fırsatlar oldu, mesela Ronnie James Dio ile rahmetli aynı döneme denk geldim. Daha doğrusu onun son dönemlerine denk geldim. Mesela ilk defa işte Dio'nun bir albümünü dinleyince aklım başımdan gitti. İşte annem mesela çok acayip repertuarı olan, kendi ailesinden dolayı Türk sanat musikisini çok seven bir ekip onlar. Babam tarafı hiç zırnık yok yani. Müziğin M'si yok onlarda. Ama anne tarafından böyle bir esinti gelmiş. Bakıyorum eğlenenler falan, müzik falan, bunlar güzel. Öyle bir ruhi yatkınlık başlamış. Sonra da işte biraz geç de olsa üniversite döneminde falan gitar tımbırdatmaya falan başladığımız dönemlerde bir de bir gayret başladı. Bu arada gayret TED konuşmasını anlattım. Gerçekten günde 8 saat çaldığım günler oldu. 8 saat aralıksız, yani yeme içme olmadan. Bu gayreti gösterdikçe mesela ben birkaç ay içerisinde besteler yapmaya falan başlamıştım. Ben de şaşırıyordum mesela. İşte yetenek böyle çıkıyor. Gayret ettiğin zaman ortaya çıkan şeyin adı yetenek. Geçen Cem Yılmaz gene çok veciz bir özet olarak söylemiş. Ya benim bildiğim yetenekli adamların bir özelliği var. Kıçı patlarcasına çalışıyor diyor. Ben başka bir şey, eşek gibi, it gibi çalışıyoruz diyor yani. Hakikaten bundan ibaret. Yeteneğin başka bir ortaya çıkış yöntemi yok. Ama biz tembel de olunca yetenekli abi. Adam doğuştan yetenekli. İşte bilmem ne kulağı şöyle. Öyle olmuyor bu iş. Yani gayretle çalışma. Ama tabii bunun arkasında da bir hikaye var.
Tabii yetenek kelimesini bazen bazı görsel anlamda, müzikal anlamda, beceriler anlamında o kadar mucizevi bir şeyle karşılaşıyoruz ki bizim olduğumuz yerle o mucizevi şey arası çok uzak geldiği için yetenek tabii etiketiyle onu hani bizde olmayan bir şey o. Yani bu ya vardır ya yoktur gibi bir kavramla. Halbuki yetenek öyle gelişen bir durum değil. Artık bu arada şeyi de fark ediyorum. Yani piyasada mesela işe alımlarda ya da benzer süreçlerde de artık yetenek bir kıstas olmanın dışına çıktı. Artık kimse öyle kabul etmiyor. Daha yapabilme becerileriyle kabul ediyorlar.
Burada üstün yetenekli de var ya bir şimdi moda. Çocuk okulda mukulda bir şeylerle artı. Bizim üstün yetenekli dediğimiz şeyin sistem içerisindeki yani resimdeki ana şeyini görmüyoruz, pozisyonunu. Üstün yetenekli dediğimiz çocuk okulda azap çekiyor. Hayatta azap çekiyor. Yani sistemle uyumsuz, bilmem neresi üstün lan bunun? Bu bildiğin sorunlu bir çocuk yani.
Zaten mesela, öyle olduğu için bu konuyla yakından ilgileniyorlar.
Tabii. Mesela bir yetenek derken onda bir doğru bir yetenek, yetmek, yetkinlik onunla alakalı bir şey. Bir şeylere yetebiliyor. Mesela bu çocuklar hiçbir şey yetemiyor. Ya bu çocuklar okul sisteminden de tatmin olmuyor. Hayatta önüne kolay hedef de çocuğu kesmiyor. Dedim ya o bir ara Üsküdar Üniversitesi Mentor Ağı programındaydık. 2-3 tane böyle üstün yetenekli çocuk ailesine mentorluk veriyorduk. Ya mesela çocuklara sürekli ne öğretelim? Bu çocuk zaten öğreniyor yani. Sen ona bir şey öğretmekle niye uğraşıyorsun? Bütün çocukların yani bir ay sonunda tek eksiğini gördüm. Vizyon yok abi çocuklarda. Bir hedef, hayal yok. Mesela oturup o hayali versen o çocuk zaten yürüyüp gidecek. Ama sen sistem içinde o çocuğu sadece problem çözebildiği için, test kitapçığını doğru, daha çok doğru doldurabildiği için üstün yetenekli diye niteliyorsun ve yetenek lafının en kötü kullanıldığı yerlerden bir tanesi. Yetenek genel bir yetkinlik. Mesela müzikal yetenek, tek başına müzikal yetenek. Böyle bir şey mi? Düşünsene. Çalan içinde harika, dinleyen içinde harika, üreten içinde, tüketen içinde muhteşem bir şey. Hani baktığında böyle bir kötü bir tarafı yok. Hep yükseltici bir tarafı var. Bir yetenek bir yükseltici bir şey olmalı. Ama biz mesela yetenek lafını öyle bir kaydırmışız ki doğuştan lanetli gibi bir şey.
Evet.
Öyle bir hikaye getiriyoruz. Öyle bir insan yok dünyada. Çok uzun boylu bir adam doğabilir. Yani daha erken yaşlarda çok boy atabilir. Bu illaki Michael Jordan olacağı anlamına gelmiyor. Basket topu gördü mü hayatında? Gördüyse de sevdi mi? Sevdiyse de oynadı mı? Oynadıysa da hani devam edecek fırsatı buldu mu? Daha da önemlisi bunu yaptığı zaman etrafı aa güzel yaptın diyor mu? Esas mesela yeteneğin esas varlığı öbür insanlarla alakalıdır biliyor musun? Tek başına yetenekli olmak, git daha başına yetenekli ol. Ne olacak yani? Ama diğer insanlar evet senin bu yaptığın iş bize artı katıyor dediği zaman deha yetenek o zaman ortaya çıkıyor. Toplumsal bir şey yani aslında.
Bir de mesela şeyi de fark ediyorum yani kültürel olarak, yaşadığı alan olarak işte müzikse müzikle ilgili, resimse resimle alakalı üzerine düşünmeye, üzerine soru sorup sorunlar oluşturup o sorunları çözmeye vakit ayırmış mı zihnin? Bu illa sadece elde yapmanın da ötesinde hani bir problemin kendisini tespit etme, problemi zihninde çözmeye çalışma halinin kendisi de seni yetenekli kılıyor bir
tabii
süre
ki
sonra.
Abi ne yaparsan yap diyorlar ya istikrar mucizedir diye. Ya hakikaten bir şeyi yeterince tekrar et oluyor yani. Şimdi mesela ben açık söyleyeyim artık böyle kendi televizyon programlarımı, YouTube programı oturup izliyorum. Herif ne konuşuyor ya diyorum. Vallahi yemin ediyorum 12 senedir böyle konuşunca bir tuhaf oluyorsun. O diyorum o laf benim nereden aklıma geldi orada? Yani öyle bir şey oluşuyor ki artık zihinsel kıvraklık oluşuyor ki. Mesela yani Allah elem keder vermezse herhangi bir konuyu insanın fabrika ayarlarına bağlayabiliyorum. Vallahi işte bu şehircilik programında yaptığım gibi. Şehirciliği getirdim bağladım fabrika ayarlarına. Ama bu istikrarlı bir şekilde devam ettiği zaman kendiliğinden gelişen bir şey. Şimdi ben lan çok iyi konuşuyorum aslında bir şişirsem bu da salaklık yani. Sen sadece gayretinle ilgili bir şey yaşıyorsun şu anda. O zaten o tevazuyu bıraktığında ben yaptım dediğin anda sıçtın zaten. Ondan sonra ilerleme mümkün değil. Akış kitabında yazıyor mesela. Yetenekle tevazu arasında çok yakın bir ilişki var. Ben yaptım dediğin anda bitiyorsun. Mesela akış deneyimi kesiliyor. Resmen musluğu kesiyorlar yani. Akış duruyor. O hani ne yaptığını fark etmediğin böyle çok yaratıcı olduğun, coştuğun anlar alınıyor senden. Çünkü devamlı olarak bir keşfetme kapısının açık olması, daha öğrenecek, yapacak çok fazla şeyin olduğunun bilincinde olma hali ve bunun sürekli olması akışı çok destekleyen bir şey. Ve yeteneği de daha ileri düzeylere taşıyan şey hep bu. Ama şimdi sen deminki örneğe bak. Bir çocuğa üstün yetenekli etiketi koydun. Çocuğa dedin ki sen az bekle, öbürleri sana yetişsin. Hayatını karartıyorsun o çocuğun.
Ya bir çocuğa... Ya da beklentiyi yükseltiyorsun.
Tabii tabii. Bir anlamsız bir şey yani. Çocuk mesela istemiyor. Bir tane başarısız dahi diye bir adamın şeyi geziyor. Çinli bir ambi varmış, 200'müş IQ'su falan. Sonra köyüne dönüp öğretmenlik yapmaya başlayınca herkes demiş ki manyak mısın bu IQ'yla ne yapıyorsun? Diyor. Ben böyle mutluyum kardeşim. Yani ne bekliyorsunuz ki benden? İlla gidip NASA'da görevime devam mı edeyim yani? Ne yapayım? Bu tercihlerle o etiketler örtüşmüyor. Dolayısıyla bunlar hayatı karartan bir etikete dönüşüyor. Halbuki yetenek herkeste olan ama herkeste eş düzeyde ortaya çıkamayabilecek olan bir şey. Çünkü fırsatla, ortamla, zamanla çok ilgili.
Bu sohbetten ne öğrendim? Özetini çıkartıyor olduğumda. Başlangıç aşamasında yatkınlıklarımız olabilir. Kaslarımız uzun ya da kısa. İşte ne bileyim görüşümüz daha zengin ya da değil. Ya da nörolojik yapımız, beyin yapımız, bağlantısallık oranımız daha yüksek ya da daha az olabilir. Bu baştaki yatkınlığın. Ama yatkınlıkları önce çok çeşitli görsel dış veriyle desteklemediğimiz sürece, müzikte, görselde, alternatiflerle desteklemediğimiz, sonra bu desteklenmiş malzemenin kendisi üzerine emek sarf ettiğin, gayret sarf ettiğin sistemler oluşturmadığın, kişiliğini, karakterini bu yatkınlığın gelişeceği biçimde keskinleştirmediğin, nitelikli hale getirmediğin sürece yetenek diye bir şeyin oluşması mümkün olmuyor. Yani doğuştan bu çocuk müzisyen olacak diye bir durum yok. Nörolojik yatkınlığı, dil becerileri ve duymayla ilgili kabiliyeti yatkın olabilecek tonlarca çocuk doğuyor. Bunlardan bir ya da birkaç tanesi ailesi müzisyen olduğu için çeşitli müzikleri duyarak, o kültürü görerek büyüyor. Bu arada kişiliği ve karakteri de babasının müzik için günde 8 saat çalıştığını gördüğünde, bu arada ben bu yani iyi sağlam bizim Bülent Sönmezler'le beraber sağlam müzisyenlerle masaya oturuyorum. Hepsinin obsesifler hepsi yani. Hani adam abi sabahleyin 5'te kalkıp öğlen 1.30'a kadar müzik yapıyorum diyor. Yani hani
o yüzden ben müzisyen olamıyorum mesela. Ha, yani... gayretim düşük yani mesela.
Bir şeyde bunları görüp kendi hayatında karakterini böyle geliştirdiğinde o çocuk da çok yetenekli bir çocuk olarak hayatına devam ediyor. Öyle.
Yani bunu zaten anladığımız zaman bütün olaya yaklaşım tarzımız değişiyor yani. Diyorlar ya mesela çok da haklılar bu arada. Çocuğunuzu överken zekasını övmeyin. Yani çalışkanlığını övün. Bak gayret gösterdin, harika bir sonuç. Al bu da ödülün deyin. Gayreti ödüllendirdiniz ama gayreti arttırırsınız. Zekayı ölçede o der ki zaten ben varoluşumda bunu yapıyorum. Zaten bu işte daha evvel şey konuştuk ya, avcı toplayıcı fırsat zihni vallahi burada da çalışıyor. Yani doğuştan bir IQ'm bilmem ne olsa da parsayı götürsem. Sistem böyle çalışmıyor. Onlar iyi işlemiyorlar bu sistemde. O yüksek IQ'lular. Problem yaşıyorlar. Bunu bilmek lazım. Bizim aradığımız şey, bu arada bir ailede doğdun diyelim. Bulunduğun yer itibariyle mesela nedir? Olabileceğin en havalı şey hava kuvvetlerinde pilot olmak mesela. Ailede de askerler var. Küçükten beri hazırlanıyorsun, sportmensin, iyisin. Göz tembelliği çıkıyor mesela, bir şey çıkıyor. Biliyorsun o en ufak şeyde olamıyorsun pilot. Ve bir anda dünyanın başına yıkılan insanlar var. Çünkü sanıyor ki tek bir alan var gidebileceği ve onun dışında dünyanın tamamı ona kapalı. Halbuki muhtemelen en olmayacak tarafa gitmeye çalışıyor. Biyolojik olarak da üstünde işareti var. Diyor ki sen bunu yapma istersen. Diyor ki çık diğer yetenekli olduğun alanlara bak. Diğer yetenek geliştirebileceğin alanlara bak. Oraları bir kurcala. İnsanlar bunu yapamadığı için altın yıllarını boşa getiriyorlar. Sonra da evde oturup olmadı ya. Allah'a emanetini alsa da kurtulsak moduna giriyorlar. O ara ara o deneme.
Fena cümle yani, değil mi?
Vallahi işte hep bu ama bizde Anadolu kültüründe çoktur ya.
Gözümde canlandı bu arada onu diyen gibi bir
tabii şey. Benim rahmetli babam da çok söylerdi. Yani en sonunda kabul olan bir duası oldu. Ama böyle şey artık bitti. Benim bu dünyadaki işlemim bitti, alın beni. Yani böyle birileri beni götürsün. Böyle bir moda geçmek denemeyi bırakmakla alakalı. Zaten yaşlığın alameti de bu. Evden taşınmak istemiyorsan, seyahat etmek istemiyorsan, her gün hep aynı şeyleri yapıyorsan ve değişiklikten sıkılıyorsan bu artık yaşlılığın alametiymiş. Gençliğin alameti bunların tam tersi, dikkat et. Yani gençlik bu yaşla ilgili bir şey değil. Zihinsel gençlik. Dolayısıyla bunu her aşamada denediğinde ben garanti veriyorum. Yani şu anda bizi muhtemelen 60, 70 hatta 80 yaşında izleyenlerimiz var biliyorum. Merak ettiğin bir şeyi şimdi deneyebilirsin amcacığım, ablacığım. Olur. Yani şimdi yapabilirsin onu. Sevgili kardeşim. Artık amca abla diyecek adam da pek kalmamıştır herhalde. Sevgili abicim, sevgili kardeşim, sevgili ablacığım. Yapılır. Çünkü bizim plastiste buna müsaade ediyor. Ama bunu yapmayı bıraktığın zaman da işte artık ne olursa Allah bilir.
Ferda Kaynar diye çok sevdiğim bir arkadaşım var. Cem'in eşidir. Onun annesi tam bir Karadeniz kadını, müveddet.
Bu arada sen de müveddet
yani. Müveddet. Ben onu görerek nasıl yaşlanmadan yaşalma hikayesinin nasıl çözüleceğini ondan öğrendim rol model olarak. Yani 80 küsürlü yaşlarında bariz bir yaşam amacı var, devamlı var. O evlendirilecek, o boşandırılacak, o bilmem ne yapacak, o buna verilecek, bunun yağları buraya götürülecek.
Sosyal trafik polisi diyorum ben.
Zeytinler kesilecek falan. Devamlı bir yaşam planı var, yaşam enerjisi var. Şakasını, enerjisini, neşesini kaybetmeyen, işte Karadeniz kadını olma hikayesi var hayatta. Özgüveni var tuhaf bir şekilde, yani yaşamda tutunmayla alakalı. Çok eğlenceli. Yani masada ben normalde hani yaş aralığımız 15-20 yaştan fazlaysa insanlarla masada nasıl odaklanacağını bilemeyebiliyorum. Mesela o öyle değil. Kendi karakteriyle masada olan. Yaşlanınca insanlar yaşlı diye ortak bir karaktere geçiyorlar yani şeyde. Yapma, çok çok iyi taklit oluyor.
Öyle ya.
Kendi karakteriyle masada var olmayı, 80'inde de 90'ında da var olmayı çözmek mümkünmüş gibi geliyor. Bir şeyi daha fark ettim, altını çizmek istiyorum. Bazı kelimelere yanlış anlamlar yükleyip olduğumuz yeri hareketsiz kılıyoruz. Hala aynı taklidin aklımda. Dikkatim dağılıyor.
Bu arada benim aklıma daha kötü bir şey geldi. Babamın dedesi yemek yerken takma dişleri şapırdardı. Ağzına bol gelirdi. Çıplavap, çıplavap diye bir çiğnemesi vardı. Valla şu anda o ses kulaklarımdan gitmiyor. Biz küçükken çok eğlenirdik ama sonra adamın ne kadar büyük sıkıntısı. Çünkü yemekler arasında doluyormuş. Adam 2 saat onları temizlemeye çalışıyormuş. Zor be, yaşlılık. Valla dişlerinize iyi bakın.
Tamam, daha bunun hakkında bir şey diyemeyeceğim. Hocam teşekkür ederim.
Valla bildiğin Diş Hekimleri Birliği sponsorumuz oldu bu videoda gördüğünüz gibi. Tamam.